Ayrım 11, Kurtuluş Projesi and the Where, sayfa 116. Kütle dönüşümü, Yüce Albert Einstein'ın bir zamanlar dediği gibi E eşit mc kare. Kütlenin içerisinde inanılmaz miktarda enerji bulunuyordu. Modern bir nükleer santral 1 kilogram uranyumda bulunan enerjiyle koca bir şehrin bir senelik elektriğini sağlayabilirdi. Evet, o kadar. Bir nükleer santralin bir senelik üretimi tek bir kilogram kütleden geliyordu. Belli ki astrofaj bu dönüşüm çift taraflı olarak yapabiliyor. Isı enerjisini alıp bir şekilde kütleye dönüştürüyor, sonra da enerjiyi kullanmak istediğinde bunu tekrar enerjiye dönüştürüyor. Petrova frekansı ışığı formunda, bunu da kendisini uzayda ittirmek için kullanıyor. Yani bu mükemmel bir enerji depolama aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel bir uzay gemisi motoru işlevi de görüyor. Onu birkaç milyar sene kendi başına bıraktığınızda evrim inanılmaz derecede etkili olabiliyor. Kafamı ovaladım, bu çok çılgınca. İyi anlamda ama, sizce kendi içinde antimadde mi üretiyor ya da onun gibi bir şey? Bilmiyoruz ama kesinlikle kütlesi artıyor. Sonra ışığı itici olarak kullandığında da harcadığı enerjiye orantılı miktarda kütle kaybediyor. İşte bu. Dimitri, seninle vakit geçirmek istiyorum. Yani seninle takılabilir miyim? Sana bir ağız varlarım ya da vodka, ne istersen. Kesin bu gemide subay gazinosu falan vardır, değil mi? Hay hay. Arkadaş edinmene sevindim, dedi Strat. Ama barlarda kutlama yapmaya başlamadan önce daha yapacak çok işim var. Benim mi? Ne yapacağım ki? Bir astrofaj üretme tesis tasarlayıp inşa etmen gerekiyor. Şaşkınlıkla gözlerimi kırpıştırdım, sonra da ayağa fırladım. Astrofaj kullanan bir gemi inşa edeceksiniz. Hepsi başlarıyla onayladılar. Hay canına yandığım ya, bundan daha tasarruflu bir roket yakıtı yok. Bunun için ne kadarına ihtiyaç? Ah, 2 milyon kilogram, değil mi? O kadar astrofajı üretmek ne kadar sürer diye bu yüzden mi sordunuz? Evet, dedi Zi, 100 bin kilogramlık bir gemiyi Tau Ceti'ye götürmek için 2 milyon kilogram astrofaja ihtiyacımız var. Ve sizin sayenizde astrofajı nasıl aktif hale getirip istediğimizde itişinden yararlanabileceğimizi biliyoruz artık. Yerime oturdum, telefonumu çıkardım ve hesap makinesi uygulamasını açtım. Bu çok fazla enerji gerektirir. Yani dünyada olduğundan daha fazla enerji. 10 ile 23 jül arasında dünyadaki en büyük nükleer santral yaklaşık 8 gigawatt üretiyor. O kadar enerjiyi üretmek o santralin 2 milyon yılını alır. Gereken enerjiyi sağlamak için fikirlerimiz var, dedi Strat. Senin görevin üreticiyi tasarlamak. Küçükten başlayıp bir prototip hazırla. Tamam, olur dedim ama buraya gelirken ki dünya orduları turundan çok hoşlandığımı söyleyemem. Eve dönerken yolcu uçağına binebilir miyim? Ekonomi bana uyar. Zaten evindesin, dedi Strat. Uçuş hangarı boş. Bana nelere ve kimlere ihtiyacın olduğunu söyle, ben ayarlarım. Konferans odasındaki diğerlerine baktım. Zi, Foyt ve Dimitri başlarıyla onayladılar. Evet, bu gerçekti. Hayır, Strat şaka yapmıyordu. Neden diye öğrenmek istiyorum. Neden normal biri olamıyorsun Strat? Hızlı bir askeri ulaşım istiyorsan neden aklı başında insanlar gibi bir hava üssüne yerleşmiyorsun? Çünkü astrofajı ürettikten sonra büyük miktarda astrofajla deneyler yapmaya başlayacağız. Ve yanlışlıkla sadece birkaç kilo astrofajı aktif hale getirirsek bunun sonucunda oluşacak patlama üretilmiş en büyük nükleer bombadan daha büyük olacak. Çar bombası, dedi Dimitri. Benim ülkem yaptı. 50 megaton. Bum. Strat konuşmaya devam etti. O yüzden herhangi bir şehri haritadan silmeyeceğimiz için okyanusun ortasındayız. Aa, dedim. Ve elimizdeki astrofaj miktarı arttıkça denize daha da açılacağız. Her neyse, hangar güvertesine git. Marangozlar şu anda orada ofis ve ev inşa ediyor. Beğendiklerini seç ve yerleş. Bizim hayatımız bu artık, dedi Dimitri. Hoş geldin. 6. Bölüm. Pekala, madem öleceğim o zaman boşuna yaşamamış olmak istiyorum. Astrofajı durdurmak için neler yapılabileceğini çözeceğim. Sonra da bulduğum cevapları dünyaya göndereceğim. Ardından da öleceğim. Burada acısız bir intihar için birçok seçenek mevcut. Fazla ilaç almaktan oksijen seviyesini azaltarak uykuya dalıp ölmeye kadar. Amma neşeli bir düşünce. Leziz bir gün, 4, öğün 2 tüpü yiyorum. Sanırım dana eti tadında, yiyecek artık daha taneli. Hatta içinde bazı iri parçalar bile var. Sanırım ufak bir havuç küpü çiğniyorum şu anda. Yemeğimde farklı dokular hissetmek güzel bir his. Biraz daha su diyorum. Dadabot, artık öyle diyorum ona, seri hareketlerle plastik bardağımı alıp yerine dolusunu veriyor. Komik aslında. 3 gün önce tavana monte bu kollar başıma bela olan mekanik bir canavardı benim için. Şimdi ise sadece oradalar, hayatımın bir parçası. Yatakhane düşünmek için iyi bir yer. En azından artık cesetler de gitti. Laboratuvarda gevşeyecek rahat bir yer yok. Kumanda odasının rahat bir sandalyesi var ama sıkış tıkış ve nereye baksam yanıp sönen ışıklar var. Öte yandan yatakhanede bir sonraki adımımın ne olacağını düşünürken uzanabileceğim rahat yatağım bulunuyor. Ayrıca yiyecekler de yatak odasından geliyor. Son birkaç günde bir sürü şeyi hatırladım. Belli ki kurtuluş projesi başarılı olmuştu. Ne de olsa buradaydım artık. Başka bir yıldız sisteminde. Tau Ceti herhalde onu güneşle karıştırmış olmama şaşmamalı. Tau Ceti bir yıldız olarak güneşe fazlasıyla benzer. Aynı spektral tip, renk vesaire. Ve buraya neden geldiğimi de biliyorum. Ah hey, dünya sona eriyor, bunun olmamasını sağla. Şeklinde genel bir anlamda da değil. Tam olarak astrofajın neden Tau Ceti'yi etkilemediğini öğren. Söylemesi kolay, başarması zor. Umarım sonrasında daha fazla şey hatırlarım. Kafamda milyon soru dönüp duruyor. En önemlilerinden bazıları. 1. Astrofaj hakkında bilgi toplamak için koca bir güneş sistemini nasıl arayacağım? 2. Ne yapmam gerek? Astrofaj yakıtımın bir kısmını Tau Ceti'ye fırlatıp neler olacağını mı gözlemleyeyim? 3. Bu gemiyi nasıl kullanacağım peki? 4. İşe yarar bir şeyler öğrenirsem dünyaya bunu nasıl ileteceğim? Böceklerin bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum ama onlara nasıl veri yükleyeceğim? Onlara dünyanın yerini nasıl söyleyeceğim? Onları nasıl fırlatacağım? 5. Onca insan varken niye ben bu görevin bir parçasıyım? Evet, astrofaj hakkında bir sürü şeyi ben keşfettim ama ne olmuş yani? Ben bir bilim insanıyım, astronot değilim ki. Werner von Braun'u uzaya göndermemişlerdi. Sonuçta benden daha kalifiye insanlar olmalı. Basit sorulardan başlamaya karar veriyorum. Önce bu geminin elinden neler geldiğini ve onu nasıl kontrol edeceğimi öğrenmeliyim. Tayfayı komaya sokmuşlardı. Bunun beynimize etki edeceğini biliyor olmalılar. Bir yerlerde bir tür kullanma kılavuzu olmalı yani. Uçuş kılavuzu diyorum yüksek sesle. Gemi bilgileri kumanda odasında bulunabilir diyor Dadabot. Nerede? Gemi bilgileri kumanda odasında bulunabilir. Hayır, gemi bilgilerini kumanda odasının neresinde bulacağım? Gemi bilgileri kumanda odasında bulunabilir. Bir hayrını görmedim ya diyorum. Kumanda odasına tırmanıp her an bir ekranı yakından inceliyorum. Her bir ekranın neyi gösterdiğini kataloglayıp tam olarak ne işlevlere sahip olduklarına dair tahminler yaparak bir saat geçiriyorum. Asıl aradığım şey bilgi. Ya da insanlığı kurtarmaya mı geldiniz? Daha fazlasını öğrenmek için bu tuşa basın gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Ekranları dürtükleyerek geçirdiğim saatlerin sonunda elim hala bomboş. Tayfanın beyinleri gemiyi bile nasıl kullanacağını hatırlayamayacak kadar bozulduysa o zaman onların yapacağı bilimden de hayır gelmez diye düşünler herhalde. Herhangi bir cihaz panelini istediğim ekrana taşıyabileceğimi öğrendim ama. İstediğim ekranı istediğimle değiştirebilirim. Sol üst köşeye tıkladığında bir menü açılıyor. İstediğim paneli oradan seçiyorsun. Bu güzelmiş. Görmek istediklerini istediğin gibi ayarlayabilirsin. Ve pilot koltuğunun tam önünde ekran da en büyükleri. daha elle tutulur bir şey denemeye karar veriyorum. Düğmelere basmaya başlayacağım. Umarım bir gemiyi havaya uçur düğmesi koymamışlardır. Bence Strat böyle bir şeye izin vermemiştir. Strat, acaba şimdi ne yapıyordur? Muhtemelen bir kumanda odasında oturmuş, papaya kahvesini falan getirtiyordur. Gerçekten otoriter bir insandı. Ama Tanrı aşkına bu geminin inşasının başında onun olmasından memnunum. Hele bir de o gemide ben olduğum için. Detaylara hakimiyeti ve mükemmeliyetçiliğini hissetmek güzel bir his. Her neyse, ana ekranda bilimsel enstrümantasyon panelini açıyorum. Daha önce de uzun uzadıya incelediğim panel bu. Şu anda Tau Ceti'nin bir görüntüsünü gösteren panel. Sol üst köşede Helioskop yazıyor. Bunu daha önce fark etmemiştim. Ekranın sol tarafında bir sürü ikon var. Bunlar herhalde diğer cihazlar. Rastgele bir tanesine dokunuyorum. Tau Ceti ekrandan kayboluyor. Sol üst köşedeki yazıda şimdi harici toplama ünitesi yazıyor. Ekranda herhangi bir özelliği olmayan bir dikdörtgen bulunuyor. Sağda solda açıyı değiştirmeye yarayan ya da prova tarafını aç ve kıç tarafını aç yazan kontroller var. Peki kenara yazayım, bu bilginin ne işime yarayacağını bilmiyorum. Rastgele başka bir ikona dokunuyorum. Bu sefer ekrandaki görüntü yerini Petrovaskop'a bırakıyor. Bu yazı dışında sadece siyah bir ekran, ekranda da bir hata mesajı var. Petrovaskop, spin sürücüleri aktif durumdayken kullanılamaz. Diyorum. Pekala, Petrovaskop da neyin nesi? En iyi tahminim, astrofajın yaydığı kızıl ötesi ışığı aramak için ayarlanmış bir teleskop ve veya kamera. Petrova dalga boyu aracılığıyla Petrova hattını arıyor, o yüzden de adını Petrovaskop koymuşlar ve her şeyin başına Petrova koymayı artık bırakmamız lazım. Dönüş sürücüsü aktifken neden kullanamıyorum onu? Bir dönüş sürücüsünün nasıl çalıştığını ya da adına neden dönüş sürücüsü dendiğini bilmiyorum. Ama geminin arka kısmında bir tane dönüş sürücüsü olduğunu ve bunun yakıt olarak astrofajı kullandığını biliyorum. Demek ki bu benim motorum. Muhtemelen itiş için zenginleştirilmiş astrofajı kullanıyordur. Ah bu, şu anda geminin arka kısmından akıl almaz miktarda kızıl ötesi ışık çıktığı anlamına geliyor. Neredeyse bir savaş gemisini falan buharlaştıracak kadar. Kesin konuşmak için hesabını yapmam gerek ama kendimi tutamıyorum. Şu anda biraz hesap yapmak istiyorum. Motorlar saniyede 6 gram astrofaj tüketiyor. Astrofaj enerjiyi kütle olarak depoluyor. O zaman kısacası dönüş sürücüsü saniyede 6 gramlık kütleyi saf enerjiye çeviriyor ve geminin arkasından dışarı salıyor. Yani asıl işi astrofaj yapıyor ama olsun. Sağımdaki ufak bir ekranda donatılar panelini açıyorum. İçinde kullanıma hazır bir sürü tanıdık uygulama mevcut. Bir tanesi de hesap makinesi uygulaması. Uygulamayı kullanarak 6 gramın kütle dönüşüm enerjisini hesaplıyorum. Yüce Tanrım, bu 540 trilyon jül ve gemi her saniye bu kadar enerji yayıyor. Yani 540 trilyon watt. Bu kadar enerjiyi aklım almıyor bile. Güneşin yüzeyinden çok daha fazla. Gerçekten. Şöyle, güneşin yüzeyinde dursanız tam itiş yapan Meryem Ana'nın arkasında duracağınızda maruz kalacağınızdan çok daha az enerjiye maruz kalırsınız. Şu anda hız azaltıyorum, öyle olmalıyım. Plan Tau Ceti sisteminin ortasında durmak. O yüzden muhtemelen şu anda yıldızı arkama almış durumdayım ve yavaşlıyorum. Yolculuğun büyük bir kısmını ışık hızına yakın bir hızda geçirdikten sonra... Pekala, tüm o ışık enerjisi toz partiküllerine, iyonlara ve benimle Tau Ceti arasında kalan diğer her şeye vuracak. O zavallı partiküller buharlaşacaklar, bu da geminin arka kısmına kızıl ötesi ışık yayacak. Motorun yaydığıyla kıyaslandığında çok büyük bir miktar olmaz ama tam olarak o frekanstaki kızıl ötesini bulmak için ayarlanmış olan Petrovaskop için bu kör edici olur. O yüzden motor çalıştığı müddetçe Petrovaskop'u kullanmak yok. Ama var ya, Tau Ceti'nin bir Petrova hattı olup olmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Teorik olarak astrofajın enfekte ettiği her yıldızda bir tane olmalı değil mi? Küçük yaramazların çoğalmak için karbondioksite ihtiyaçları var. Bunu bir yıldızdan alamazlar. yıldızın çekirdeğine gitmedikleri sürece ve astrofajın bile o sıcaklıklara dayanabileceğini sanmıyorum. Bir Petrova hattı görürsem Tau Ceti'nin her nasılsa diğer her yerde olduğu gibi kontrolden çıkmamış aktif bir astrofaj popülasyonu var demektir. Bu hatta karbondioksiti olan bir gezegene gidiyor olacaktır. Belki o atmosferde astrofajı durduran başka bir kimyasal vardır. Belki gezegenin manyetik alanı astrofajın yönünü bulma yetisini bozan tuhaf bir özelliğe sahiptir. Belki gezegenin astrofajın önünü kesen bir sürü ayı vardır. Belki Tau Ceti'nin atmosferinde karbondioksit bulunan hiçbir gezegeni yoktu. Bu hiç hoş olmazdı. Tüm bu yolculuk boşuna yapılmış olurdu ve dünyanın da kurtuluş şansı kalmazdı. Bütün günü spekülasyon yaparak geçirebilirim. Elimde herhangi bir veri olmadan hiçbiri tahminin ötesine geçmez. Ve petrovaskop olmadan da veri toplamam mümkün değil. En azından istediğim türde verileri. Dikkatimi navigasyon ekranına çeviriyorum. Onu kurcalasam mı? Yani bu gemiyi nasıl uçuracağımı bilmiyorum. Gemi biliyor ama ben bilmiyorum. Yanlış düğmeye basarsam uzayda ölebilirim. Aslında bundan daha da kötüsü olur. Tau Ceti'ye saniyede, ekrandaki bilgiyi kontrol ediyorum, 7595 kilometre ile uçuyor olurum. Birkaç gün önce bu hız 11.000'in üzerindeydi. Sürekli 1.5G'de hızlanmak böyle bir şeydi işte. Ya da hız kesmek demem lazım sanırım. Fizik için ikisi de aynı şey. Kısacası yıldıza göre yavaşlıyorum. Ekranda üzerinde rota yazan bir düğme var. Bassam bir şey olmaz değil mi? Meşhur son sözler. Bilgisayar yolculuğun sona erdiğine kanaat getirene kadar beklemeliyim aslında ama kendime hakim olamıyorum. Düğmeye basıyorum. Ekrana Tau Ceti güneş sistemi geliyor. Tau Ceti merkezde duruyor. Üzerinde Yunan alfabesinden Tau harfi var. Ha, Meryem Ana amblemindeki küçük T harfi bu işte. Tau Ceti'nin Tau'su, tamam. Her neyse, dört gezegensel yörünge yıldızın etrafındaki ince beyaz üç noktalar olarak görünüyorlar. Gezegenlerin konumları da üzerlerinde hata şeritleri bulunan çemberler olarak görünüyor. Dış gezegenler hakkında süper doğru bilgilere sahip değiliz. Bilim ekipmanlarını çalıştırmayı başarabilirsem muhtemelen bu gezegenlerin konumları hakkında çok daha iyi bilgilere erişebilirim. O gezegenlere dünyadaki astronomlardan 12 ışık yılı daha yakınlayım. Ekranın kenarından doğrudan sistemin içine doğru uzanan sarı bir çizgi var. Üçüncü ve dördüncü gezegenler arasında bir yerden yıldıza doğru dönüyor ve çemberin içine giriyor. Çizginin üzerinde dört gezegenden çok uzakta sarı bir üçgen bulunuyor. Onun ben olduğundan oldukça eminim. Sarı çizgi de benim rotam. Haritanın üzerinde şu yazıyor. Motorun durmasına kalan vakit 00.05.20.39.06. Son basamak saniyede bir azalıyor. Şimdi buradan birkaç şey öğrendim. 1. Motorun durmasına yaklaşık 5, hemen hemen 6 gün var. 2. Sayacın günü gösteren kısmında 4 basamak var. Bu da yolculuk en azından 1000 gün sürdü demek. 3 yıldan fazla bir süre. Işığın bu yolculuğu yapması 12 sene sürüyor. O yüzden benim de çok sürmedi. Ha, doğru, görecelik kanunu. Ne kadar zaman geçtiğine dair herhangi bir fikrim yok. Daha doğrusu ne kadar zaman tecrübe ettiğime dair herhangi bir fikrim yok. Işık hızına yaklaşan hızlarda seyahat ettiğinizde zaman genişlemesi yaşarsınız. Benim dünyayı terk ettiğimden beri tecrübe ettiğim zamandan çok daha fazlası dünyada geçmiş olacak. Görecelik tuhaf ya. Burada vakit nakit ve ne yazık ki ben uyurken dünyada en azından 13 sene geçti. Ve astrofaj problemine şu anda bir çözüm bulsam bile bu bilginin dünyaya ulaşması da en azından 13 sene sürecek. Bu da dünyanın astrofaj meretiyle minimum 26 sene uğraşması gerekecek demek. Bununla başa çıkmak için çeşitli yollar bulduklarını ummaktan başka elimden bir şey gelmez. Ya da en azından hasarı en aza indirgemek için. En azından 26 yıl hayatta kalamayacaklarını düşünseler Meryem Ana'yı göndermezlerdi sonuçta değil mi? Her halükarda yolculuğum en azından benim açımdan 3 sene sürdü. Bizi bu yüzden mi komaya sokmuşlardı? Yolculuk süresince uyanık kalmamızı engelleyen bir sorun mu vardı? İlk yüzümden aşağı damladığında fark ediyorum gözyaşlarımı. Bizi komaya sokma kararı 2 yakın arkadaşımın ölümüne sebep oldu. Onlarla geçirdiğim tek bir anı bile hatırlamasan da hissettiğim kayıp hissi dayanılmaz. Yakında onlara katılacağım. Eve dönüş yok. Ben de burada öleceğim. Ama onların aksine ben yapayalnız öleceğim. Gözlerimi silip başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Türümün hayatı söz konusu. Haritadaki rotaya bakarak geminin beni Tau Ceti'nin etrafında 3. ve 4. gezegenlerin arasında stabil bir yörüngeye sokacağını söyleyebilirim. Tahmin etmem gerekirse bunun muhtemelen 1 AU olduğunu söyleyebilirim. Dünyanın güneşe uzaklığı. Yıldızdan güzel, güvenli bir uzaklık. Tamamlanması yaklaşık 1 sene süren yavaş bir yörünge. Muhtemelen biraz daha uzun. Çünkü Tau Ceti güneşten daha küçük, o yüzden daha az kütlesi var. Daha az kütle de daha az yer çekimiyle daha yavaş bir yörünge periyodu demek. Pekala, motor durana kadar öldürmem gereken 5 günüm var. Bir şeyleri kurcalamak yerine bekleyeceğim. Motor durduğunda Petrovaskop'u açıp ne var ne yok göreceğim. O zamana kadar da gemi hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğreneceğim. Yao ile Ilyukina'yı düşünmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 127.